20. kuşun arzı. Ondan onu iste. Bir başka kuş Hüdhüd'e sordu. Ey yolun kılavuzu! Huzuruna çıktığında ben ondan, Simurg'dan ne isteyeceğim? Bütün alem onun sayesinde aydınlandığına göre bilmem ki ondan ne dileyebilirim? Dünyada talep edilecek en iyi şeyin ne olduğunu bilseydim, onun huzuruna vardığımda onu isterdim. Hüdhüd'ün cevabı: Ey cahil! Sen daha onu bilmiyorsun ki. Bir şey isteyeceksen ondan, onu iste. İnsanın ne istemesi gerektiğini bilmesi elbette iyidir. Bu durumda ondan dileyebileceğin şeylerin hepsinden âlâsı, üstünü onun ta kendisidir. Bütün kainatta bizzat ondan başka istenecek bir şey var mıdır? Ah, bunu bir bilseydin! Onun mahremine girebilen kimse giderek onun dostu olur. Onun eşiğinin tozunun kokusunu koklayan, kendisine bahşişler, rüşvetler bile verilse artık o eşiğe sırtını dönmez. Şeyh Rudbari'nin cenneti. Ebu Ali Rudbari Hazretleri öleceği sırada şöyle dedi: Göçmeyi beklerken can dudaklarıma geldi. Bütün gök kapıları açıldı, benim için cennette bir taht hazırlandı. Bülbüller misali o tatlı sesleriyle huriler çığırışıyorlar: Ey sevgili, gel, şükret. Sonra da sevinçle salına salına yürü. Çünkü böyle bir rütbe kimseye verilmedi. Bu lütfa ve ihsana rağmen ruhum hala arayış içinde ve bana şöyle diyor: Bütün bunları, cennet nimetlerini ne yapayım ben? Bir ömür boyu beni bunun için mi bekletip durdun? Ten zevkine düşkün kimselere özgü bir armağana razı olacak biri miyim ben? Senin aşkın benliğime öylesine işlemiş ki, bilmiyorum artık ben cennet nedir, cehennem ne. Beni yakıp kül etsen bile yine de ben senden gayrıyı istemem. Küfür nedir, iman nedir onu da bilmem. Ben ancak seni bilirim, seni. İstemesen dahi bundan vazgeçmem ben. Arzuladığım sensin, bildiğim sen, sadece sen. Benim için cansın sen. Canımsa sendedir. Bütün cihanda tek istediğim sensin. Benim için bu dünya da sensin, öte dünya da sen. Bu yaralı gönlün biricik arzusu sensin. Bir nefeslik olsun canımla ol. Birazcık olsun, evet, kıl kadar bile. Canım sana isyan ederse al canımı benden. Çünkü sadece seni solumaktayım ben. Hakk'ın Hazreti Davud'a buyruğu. Hak Teâlâ buyurdu: Ey tertemiz Davud! Kullarıma şunu ilet. Ey bir avuç toprak! Cennetim ve cehennemim olmasaydı, bana kulluk etmek size hoş gelmeyecek miydi? Nur, cennet ve nar, cehennem olmasaydı, benimle işiniz olmayacak mıydı? Eğer ben kulluk edilmeye layık bir ululuğa sahipsem, bana umut ve korku taşımadan kulluk edin. Temelde umut ve korku olmasaydı, benimle hiç işiniz olmaz mıydı? Madem ki ben Hayyül Kayyum olan, her zaman diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'ım, sizler bana canı yürekten kulluk etmelisiniz. Kullarıma söyle, benden gayrı her şeyden el çeksinler. Bana hakkıyla, layıkıyla kulluk etsinler. Her ne ki biz değiliz, yık, devir onu, at, sonra da paramparça et. Kırıp parçaladıktan sonra da yak onu. bütün bir gün boyu topla küllerini. Ardından o külleri saç savur ki şanı yücenin rüzgarı onu dağıtsın da geriye iz bile kalmasın. Böyle yaptığın zaman arzulayıp aradığın şeylerin hepsinin o küllerden ortaya çıktığını görürsün. Ama eğer gönlünü sen cennete ve hurilere verdiysen, kesinlikle bilesin ki o seni çoktan kendisinden uzaklaştırmıştır. Gazneli Mahmut ile köle Ayaz. Anlatırlar ki Gazneli Sultan Mahmut bir gün gözde kölesi Ayaz'ı yanına çağırdı, başına taç giydirip tahta oturttu. Kendisine şöyle dedi: "Sultanlığı sana veriyorum. Ordu senin. Hükümran ol. Çünkü memleket artık senin elinde. İstiyorum ki padişahlık edesin. Aydan balığa varıncaya kadar her şeye kölelik küpesi takasın. Hükmedesin." Bu sözleri duyan halk ve askerden herkesin kıskançlıktan gözleri karardı. "Dünyada hiçbir kral kölesine asla böyle bir şeref vermemiştir," dediler. Öte yandansa anlayış ve idraki sağlam Ayaz, sultanın bu davranışından dolayı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Herkes ona çıkıştı. "Delisin sen, yoksa meseleyi kavrayamadın mı? Aklını mı yitirdin? Sen ki ey köle, bak böyle bir sultanlığa kavuştun, neden ağlıyorsun? Senin sevinçten uçman lazım." Ayaz onlara hiç duraksamadan cevap verdi: "Sizler hakikatin yolundan ne kadar da uzaksınız böyle. Cihan padişahının beni kendisinden uzaklaştırmakta olduğunu görmüyor musunuz? Orduyla meşgul olayım da kendisinden ayrı kalayım diye bana bir görev veriyor. Bana bütün dünyanın hükümranlığını bile verse bir an olsun ondan uzaklaşmak istemem. Bana dediklerini gücümün yettiğince tabii ki yaparım. Fakat bir an dahi kendisini terk etmek istemem. Ne yapayım ben onun verdiği saltanatı, rütbeyi? Benim sultanlığım ve saadetim onun yüzünü görmektir sadece. Senin de talebin Allah ise ve de hakkı bilensen, kulluk nedir bak, Ayaz'dan öğren. Sen ey gece gündüz kararsız dönüp duran, daha ilk adımında mıhlanıp kalan, ey boş iş ve sözlere dalıp gitmiş olan, senin için yüce Allah her gece dünya semasına inmede. Sense edepsiz ve saygısız biri gibi ne gece ne de gündüz bir adım dahi atmıyorsun ona doğru. Sonsuz yüce katlardan sana doğru iniliyor da sen geri geri gidiyor, kaçıp uzaklaşıyorsun. Heyhat, korkarım ki sen bu manevi yolun eri değilsin. Ah, bu hakiki kul olma derdini ben kime emanet edebilirim bilmem ki. Senin yolunda cennetle cehennem bulundukça senin canın benim kastettiğim bu sırdan nasıl haberdar olacak? Kendini bu ikisinden de kurtardığın an o sırrın, o sonsuz mutluluğun seheri sana daha gece karanlığında doğmaya başlar. Allah'a yakınlaşmış kimselerin yeri cennet bahçeleri değildir. Çünkü o gönül erlerinin yerleri daha yüce katlardadır. Sen de o gönül eri gibi ol. Berikinden de, ötekinden de, cennetten de, cehennemden de geç. İkisine de gönlünü kaptırmadan ötelere yönel. İkisinden de geçmesini bildiğinde artık sen kadın bile olsan gerçek gönül eri olmuş olursun. Hazreti Rabia'nın duası. Rabia Hatun Hazretleri bir gün şu duayı mırıldandı: "Ey sırları hakkıyla bilen, düşmanların dünyalık arzularını yerine getir. Dostları ise cennetinde ağırla. Bense her ikisinden de yakamı kurtarmışım. İki alemden de yoksun kalsam, bir an bile senin yakının olduktan sonra hiç dert etmem. senden gelen o yoksunluk beni memnun eder. Çünkü her zaman sen bana kâfisin. Eğer ben bu iki aleme bakarsam ve senden gayrısını istersem, kendimi kâfir sayarım. Kim ona sahipse, her şeye sahiptir. Yedi okyanus üzerine onun için köprü kurulur. Olan ve olacakların hepsinin bir benzeri vardır. Sadece yüceler yücesinin dengi ve benzeri yoktur. Onun dışında her ne ararsan bir benzerini bulursun. O ise yeganedir. Biricik, zorunlu varlıktır. Yüce Allah'tan Hazreti Davud'a sesleniş. Kainatı yaratan Hazreti Davud'a perde arkasından şöyle seslendi. Evrende ben hariç, iyi kötü, görünür görünmez, her ne varsa onların hepsi için bir yedek, yerini alacak bir şey bulursun. Fakat benim yerimi tutan ve benzerim olan hiçbir şey bulamazsın. Madem ki yerimi alacak hiçbir şey yok, bensiz olmamaya bak. Sana yeterim. Ben senin canınım. Canından kopma. Ben senin için zorunlu olanım. Benim ipimi sıkı tut da gafil olma. Canına bensiz bir an bile ölümsüzlük arama. Benim dışımda önüne çıkanları da arzulama. Ey dünya arzusuyla boğazına kadar batmış, hep bu dünyayı isteyip duran, gece gündüz bütünüyle dünyaya kapılıp kalmış olan. Aslında senin iki cihanda da biricik arzun ve gayen odur. O olmalıdır. Senin taptığın, seni imtihan etmek için sana şu dert ve ıstırap dünyasını satsa da sen bir hiç uğruna onu dünyaya satma. Ona tercih edeceğin her şey put olur. Canını ona tercih edersen sen de kâfir olursun. Gazneli Mahmud ve Put. Sultan Mahmud'un askerleri Somat'ta Lat adlı bir put buldu. Hindular kurtarmak için o putun 10 katı ağırlığınca altın teklif ettiler. Sultan geri vermeyi kesinlikle reddetti ve büyükçe bir ateş yaktırıp putu içine attırdı. Biri cüret edip şöyle dedi. Yakılması uygun değildi. Altın puttan daha değerlidir. Satmak gerekirdi. Sultan şu karşılığı verdi. Hesap gününde, o kalabalığın önünde Rabbim şöyle der diye korktum. Tutuklayın Azer ile Mahmud'u. Biri put yaptı, öbürü sattı. Rivayet ederler ki Sultan Mahmud ateş yaktırıp puta tapanların putunu yaktırınca içinden çok miktarda mücevher çıktı. Böylece Sultan Mahmud da herkesin arzuladığını beklenmedik bir şekilde elde etti. O zaman Sultan buyurdu. Bakın işte Lat buna layıktı. Allah tarafından bana layık görülen de bu. Varlığını bürüyen bütün putları sen de kır. Kır da aşağılık bir put gibi sefilce yere serilme. Nefsini sevgilinin arzusuyla bir put gibi yak. Yak da sayısız mücevher saçılsın onun kalıbından. Can kulağında elest. Değil miyim? Hitabını duyduğun zaman bela, elbette, evet demek de tereddüt etme. Başlangıçta elest anlaşmasını yapmıştın. Şimdi bela demekten geri durma. Madem ki başta ikrar ettin, Allah'a iman ettin, onu tasdik ettin, şimdi sen o ikrarını nasıl inkar edersin? Ey ezelde elest ikrarcısı, sonunda da elest inkarcısı olan sen. O zaman ahdedip söz vermişken, şimdi o ahdinden dönecek misin? senin için olmazsa olmaz olan O'dur. Öyleyse O'na bağlan. Kabul ve tasdik ettiklerinin hepsine sadık kal. Oyun etmeye kalkma. Allah'la işin olmayacaksa, sultanların meşalesi Sultan Mahmud, Gazne'den ayrılıp Hindistan seferine çıktı. Karşısında Hinduların sayısız askerini görünce o kalabalıktan içi daraldı. Allah'a yakarıp şöyle bir vaatte bulundu. Eğer bu orduya karşı zafer kazanırsam ele geçireceğim ganimetten tamamını dervişlere dağıtacağım. Sonunda Sultan Mahmud galip gelince devasa bir ganimet toplandı. Ganimetin ufacık bir parçası bile 100 bilgenin hayal edebileceğinden daha fazlaydı. O kara yüzlüleri, Hinduları bozguna uğratıp bu sayısız ganimete konunca sultan derhal adamlarından birini çağırdı ve buyurdu. Bu ganimeti dervişlere dağıt. Çünkü daha baştan Allah'a vaat ettim. Vaadime sadık kalmam gerekir. Fakat herkes kendisine şöyle dedi. Bunca servet, bunca altın bir avuç garibana nasıl olur da verilir? Ya yiğitlik göstermiş askerlerine dağıt, ya hazineye konmasına ferman eyle. Sultan bu telkinlerden tereddüde düştü. Öyle mi yapsa, böyle mi yapsa şaşırdı kaldı. Ebu Hüseyin diye büyük bir bilge fakat aynı zamanda da meczup biri vardı. Askerlerin arasından geçiyordu ki sultan uzaktan onu fark etti. Kendi kendine şöyle dedi. Şu meczubun dediğini tutacağım. Ona sorayım, o ne derse onu yapayım. Sultan da, ordu da onun umurunda olmadığına göre sözünü o dobra dobra söyleyiverir. Cihan padişahı onu çağırttı ve meseleyi anlattı. Kendinde olmayan o adam şu uyarıyı yaptı. Ey sultan, senin işin İki arpa tanelik bir iş. O kadar. Bütün değeri o kadar. Fazla değil. Eğer bundan böyle, onunla hiç işin olsun istemiyorsan, azizim bu iki arpa tanesi için sen onu düşünme. Yok, onunla işinin yine olmasını arzu ediyorsan, o zaman şu iki arpa tanesi için yan çizme. Allah seni galip getirmek ve zafere erdirmekle kendisine düşeni yaptı. Ya sana düşene ne oldu? Sultan Mahmud o ganimeti sadaka olarak dağıttı da muzaffer bir hükümdar oldu. Yirmi birinci kuşun arzı. Götürülecek armağan. Bir başka kuş Hüdhüd'e sordu. Ey o yücenin katındaki edep ve erkanı bilen, oraya arz edilecek en makbul armağan nedir? O eşiğe ulaşmaya can atan bizlere bunu açıklarsan, biz de oraya o en değerli hediyeyle gideriz. Padişahlara en kıymetli armağanları sunmak gerek. O huzura armağansız çıkmak ancak cimrilere ve pintilere yaraşır. Hüdhüd'ün cevabı. Ey bana bu soruyu soran! Şayet sözümü tutacaksan, sen oraya, orada olmayan bir şey götürmelisin. Takdim etmek istediğin bütün armağanların hepsi de zaten orada var. Öyleyse orada bol bulunanı tutup da buradan götürmen hiç de zarif bir davranış olmaz. Orada haddinden fazla bilgi ve varlıkların sırları var. İbadet ve taat da var. Çünkü semavi varlıklar orada sürekli ibadet, dua ve niyazdalar. En iyisi sen oraya armağan olarak ruh yangını ile gönül sancını götür. Çünkü bunlar orada nedir bilinmez. Yüreğin kavrularak edeceğin bir ah var ya, işte o ah senin yanan ciğerinin kokusunu bir anda o eşiğe ulaştırır. Orası senin canının özünün mekanıdır. Canının zarfı olan nefsinin mekanı değil. Canının ta özünden içli bir ah yükselecek olsa, bir anda kurtuluşa ve sonsuz saadete erersin. Hazreti Yusuf ile Züleyha. Züleyha, mevki ve makam ve de imkan sahibi olduğu için Yusuf aleyhisselamı hapse attırdı. Bir kölesine emretti. Git hemen Yusuf'u yere yatır ve 50 kere çok şiddetli sopa vur. Elini o kadar yukarı kaldır da vur ki onun ahlarını ben ta uzaktan duyayım. O köle görevini yapamadı. Çünkü Hazreti Yusuf'un yüzünü görünce gönlü buna el vermedi. O değerli insan orada bir hayvan postu gördü ve var gücüyle o postu sopalamaya başladı. Onun indirdiği her darbenin ardından Yusuf ahlar ederek inliyordu. Züleyha onun bu çığlıklarını uzaktan duyuyordu ve bağırdı. ''Ey merhametli, daha şiddetli vursana!'' Bunun üzerine köle Hazreti Yusuf'a dedi ki, ''Ey güneş gibi göz kamaştıran Yusuf, Züleyha gelir de sana bakar, sende hiç sopa izi görmezse beni mahveder. Aç sırtını, dişini sık, metin ol da çok sert bir vuruşa dayan. Gerçi bu sopa sana çok acı verecek ama sırtında da o bu izi görecek.'' Derken Hazreti Yusuf sırtını açtı. Açar açmaz da bütün 7 kat semada bir feryattır koptu. Köle kolunu kaldırdı ve ona öyle bir şiddetle vurdu ki Hazreti Yusuf yere kapaklandı. Bu sefer Züleyha onun ahını işitince bağırdı. ''Dur artık! Çünkü onun bu ahı ta can evinden geliyor. Önceki ahları yüzeydendi. Şimdiki ah ise ta derinlerden geldi.'' Yas evinde parayla tutulmuş yüzlerce ağlayıcı olsa da asıl ah, dert sahibinin yüreğinden kopup gelen ahtır. Yüz dertli insan bir yerde halka olup otursa, gerçekten dertli olan o halkanın yüzük taşıdır. Sen gerçek anlamda manevi dert sahibi olmadıkça hakiki erler arasında yer alamazsın. Zaten aşk derdi ve gönül yangını olanınsa ne rahat ettiği bir gecesi olur ne de gündüzü. Zengin Efendi ile Dindar Kölesi. Hacı Zengi'nin iş bilir fakat dünya işlerinden el etek çekmiş bir kölesi vardı. Kendisini Allah'a adamış bu köle, gecenin bir bölümünde kalkar ve ta fecre kadar ibadet ve taatle geceyi ihya ederdi. Bir gün efendisi kendisinden rica etti. ''Ey mübarek adam, geceliğin namaza kalktığında beni uyandır ki ben de abdest alıp namaz kılayım.'' Kölesi ona pek haklı olarak şöyle dedi. ''İyi de, doğum sancıları çeken kadının biri tarafından uyandırılmasına gerek var mıdır? Eğer senin bir sancın olsaydı, elbette uyanır, gece gündüz tetikte olur ve bir şey yapmadan duramazdın. Şayet birinin seni uyandırması gerekiyorsa, o zaman senin işini de o yapsın daha iyi. Kimde aşk ve şevk yoksa, yazıklar olsun ona. Bu manevi yolda yürüyecek er değildir o. Ama kimin de gönlü bu dertle kemale ermişse, onun gözünden cennet de, cehennem de silinir gider. Kaybolan Cennet. Çağının bilgesi olan Ebu Talip Tusi, çok güçlü bir maneviyat eriydi. Şan ve şerefin yüksek bir derecesine ermişti. O mertebeye erebilmiş başka bir kimse var mıdır bilmiyorum. Şöyle diyordu. Yarın ahirette acı ve ıstıraplar içinde kıvranan cehennemdekiler açıkça şu dilekte bulunacaklar. Cennetteki sevinç ve mutluluk, visal, sevgiliyle yani Allah ile buluşma zevki, hal ve şartlarınız hakkında bize bilgi verin. Cennetlikler de şöyle diyecekler. Şu an bu kemal cennetinde cemal güneşi bize yüzünü gösterdiği için artık o cennetin sevinç ve mutluluklarının hepsi de kaybolup gitti. Onun cemali, eşsiz güzelliği bize yaklaşınca 8 cennette edep ve haya ederek kapkara kesildi. Cana canlar katan o güzelliğin parıltısından dolayı cennetin ne adı kaldı ne izi. Cennettekiler durumlarını anlatınca cehennemdekiler onlara şöyle seslenecekler. Ey Firdevs cennetlerini dahi artık umursamaz olmuş sizler. Bütün o dedikleriniz haktır, hakikattir. Şu korkunç yerde bulunan ve baştan aşağı ateşlerde yanan bizler de dostun yüzünü maalesef göremeyeceğimizi öğrenince anladık ki asıl düşüşümüz ve asıl azabımız öyle bir gül yüzden mahrum kalmaktır. Derken bu özlem ateşi mutsuz yüreğimizi öylesine yaktı ki bize cehennemin ateşini hepten unutturdu. O ateşin Allah'a, Allah'ın güzelliğine duyulan o özlem ateşinin düştüğü her yerde cehennem ateşinden hiç iz ve eser kalır mı? Onun yolunda böylesi bir arzuyu duyan kimsede de başkalarını, cennettekileri kıskanacak hal mi kalır hiç? Acılar, dertler ve elemler çekmen ve dayanman gerek. Zevki ve rahatı öylesi hüzünlerin içinde tatman gerek. O makama yara bere içinde eğer erişebilirsen, ruh hareminin mahremi olursun. Eğer sen o manevi alemin hasretiyle yaralıysan, sözünü etme artık şu dünyanın. Dağla yaralarını kıpkızıl demirle. Sus, hiç ses çıkarma. Gönül yarası. İbadet ve taatine düşkün bir adam bir gün Allah Resulü'nden namaz kılmak için seccadesini istedi. Hazreti Peygamber müsaade etmedi ve şöyle dedi. Hayır, bırak seccadeyi. Şu an çölün kumu yakıcı mı yakıcıdır? Koy alnını yere de hem ruhunu acıtan yaranın izi yüzüne çıksın hem de yüzün dağlansın. Dağlanma izinin ten üzerinde taşınması iyidir. Ruh yaraları bedene böyle nakşedilir işte. Eğer gönül yarasının kızgın demirle dağlanmış hali yüzünde görülmezse sana dönüp de bakan olur mu hiç? Sen bu meydana gönül yaranı dağlamış olarak gel. Zira gönül erleri o dağlanmadan tanırlar eri.